İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenler, Eğitimde İyi Örnekler programının bu hafta yeni bölümü ve yeni konuğuyla karşınızdayız, sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da kıymetli bir dostumuz, konuğumuz var. Sizlerle onun şahit olduğu, kendisinin de bizzat içerisinde yer aldığı önemli bir sivil toplum çalışmasının faaliyetlerini paylaşacağız. Bizlere anlatmasını kendisinden rica edeceğiz. Konuklarımız genel itibariyle bugüne kadar hep Türkiye içinden, Türkiye sınırları içerisinden dostlarımızı misafir edip burada yapmış oldukları başarılı, güzel bir hizmeti sizlerle paylaşmalarını temin ediyorduk. Ama bugün size bir sürprizimiz var. Bugün inşallah yurt dışından bir konuğumuz var. Kendisini dinleyeceğiz ve yurt dışında ülkesini de birazdan söyleyeceğim. Yapmış oldukları çalışmayı bizlerle paylaşacaklar. Sürekli söylüyoruz, yani programımızın zaten Eğitimde İyi Örnekler programının bu mantığı da bu. Biz güzel faaliyetleri, güzel hizmetleri paylaşmayı ümit ediyoruz. Bu paylaşımlar nice gönüllere çok kıymetli tohumlar serpecektir. Buna inanıyoruz ve bu tohumlar vakti zamanı geldiğinde filizlenecektir ve bulundukları bölgelerde, illerde, ülkelerde birer merhamet çınarına, müesseseleşmiş kurumlar haline dönüşecektir. Programımızın böyle bir sonuca vesile olmasını canı gönülden arzu ediyoruz ki bugünkü programımız da bu anlamda, bu noktada çok anlamlı bir program olmuş olacak. Türkiye'de gerçekten eğitim faaliyetlerinde güzel örneklikler yapmış, başarılar elde etmiş bir takım gönül insanının işte bundan belki bir 15-20 yıl önce yurt dışında, Azerbaycan'da oradaki bir takım gönül insanlarıyla buluşması ve Türkiye'deki bu iyi örneklerin, güzel örneklerin Azerbaycan'a taşınmasını rica etmeleri, arzu etmeleri üzerine Azerbaycan'a atılan bir tohum ve bunun neticesinde de yıllar sonra bugün geldiğimiz noktada baktığımızda Azerbaycan'da pek çok efendim meyveye durmuş, pek çok ağaç olmuş, pek çok efendim güzel neticeler elde etmiş bir çınar olmuş efendim hizmeti görüyoruz 20 yıl önce atılan tohumların neticesinde. İnşallah bugün de bu Azerbaycan'da ortaya çıkan bu güzellikleri yine Azerbaycanlı bir dostumuzdan dinleyeceğiz. Bu da çok anlamlı, kıymetli dostlarımız. Bir gönül insanı buradan, Türkiye'den, İstanbul'dan bir grup gönül insanı kalkıyor. Azerbaycan'a gidiyor yıllar öncesinde ve orada bir takım güzelliklere vesile oluyorlar ve öyle bir noktaya geliniyor ki 2014 yılında işte o ilk gidilen yıllardaki ilk atılan tohumlardan birisi olan bir dostumuz, bir kardeşimiz işte 2014 yılında Azerbaycan'da, kendisi de Azeri kardeşimiz, oradaki bu hizmetleri, bu kervanı bizzat kendisi devam ettiriyor. İşte yapılan faaliyetlerin, atılan tohumların, eğer tohumu atan kişi samimi ise ve eğer tohumu atan kişi o tohumun gerçekten derdindeyse, o tohumu attıktan sonra onu yalnızlığa, başıboşluğa, kendi haline terk etmeyip onu takip ediyorsa, onunla ilgileniyorsa, ona gerekli besinleri, gıdaları veriyorsa, Cenab-ı Hak o tohumu hiçbir zaman zayi etmiyor ve yıllar sonra o tohumu bir çınar haline getiriyor ve ondan pek çok insan istifade ediyor, faydalanıyor. Bugün gerçekten bunun müesseseleşmiş, hayata geçmiş bir başarı örneğiyle sizleri baş başa bırakacağız inşallah. Ben kıymetli dostumuz Namık Serdar Bey'e hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk efendim.
Şeref verdiniz, programımıza teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Namık Bey. Namık Serdar kardeşimiz Gençliğe Yardım Vakfı, Azerbaycan Bakü'de kurulmuş olan Gençliğe Yardım Vakfı'nın proje ve mali işler koordinatörü olarak hizmet ediyor. Biz kendisini bugün misafir edeceğiz. Gençliğe Yardım Fondu nedir? Ne tür hizmetler yapar? Nasıl kuruldu? Azerbaycan'a katkıları neler oldu? Nereden akla geldi böyle bir hizmet çalışması? Namık Bey bize bugün bunları inşallah hem örnekleriyle hem o serüveni tarihsel olarak bize inşallah anlatmış olacak. Namık Bey, ben biraz geniş giriş yaptım. Bizim Eğitimde İyi Örnekler programının müdavimleri benim bu geniş girişime alışıklar. Her konuğumuzu takdim ederken önce onun anlatacağı konunun ehemmiyetiyle alakalı birkaç kelam ediyoruz. Bazen bu uzun sürüyor. Biz de biraz hocalıkta olduğu için hocalar mikrofonu görünce daha da dayanamıyorlar. Size de kusura bakmayın ayrıyeten. Şimdi biz Namık Bey'i önce sizi tanımak istiyoruz. Namık Bey'i biz eskiden beri tanıyoruz, dostumuz, arkadaşımız, ama kıymetli dinleyenlerimizin de tanımasını arzu ediyoruz. Namık Serdar kimdir? Kısaca kendinizi tanıttıktan sonra da Gençliğe Yardım Fondu, bu konunun üzerine Gençliğe Yardım Vakfı diyelim. Kuruluşundan itibaren, nasıl kurulduğundan itibaren bize bu serüveni anlatmanızı arzu ediyoruz. Buyurun, mikrofon sizde. Namık Serdar'ı tanıyalım öncelikle. Buyurun
efendim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizleri bu programa davet ettiğiniz için tüm Erkam Radyosu çalışanlarına ve siz değerli kardeşime minnettarlığımı arz ederim.
Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz.
Tüm seyirci kardeşlerimize selam ve saygıyla selamlıyorum.
Allah razı olsun.
Öncelikle bunu söyleyeyim. Biz Genç Yardım Vakfı ile tanışlığımız 1996 senesine tesadüf etti.
96.
Zaten Genç Yardım Fondu Vakfı 1994 senesinde Azerbaycan Bakü'de kurulmuş. Bunun kurucuları da yine Hüdayi gönüllüleri olarak Azerbaycan'a hizmet için gelen gönül erleri tarafından kurulmuş ve 20 seneye aşkın bir zamandır kesintisiz olarak hizmet veren bir kurumdur, vakıftır.
Evet.
Ve Azerbaycan'ın ilk kurulan vakıflarından birisidir.
Evet.
Öncelikle bu Genç Yardım Fondu'nun kurulmasına nereden ihtiyaç duyuldu? İsterseniz bu konuya bir girelim.
Tabii, buyurun.
Genç Yardım Fondu kurulmadan önce Azerbaycan'ın Şeki bölgesinin müftüsü, Allah hayırlı ömürler versin, Selim Efendi 80 yaşlarında, şu anda da hayattadır. Şeki'nin müftüsü Nevzat Yalçıntaş hocamızı ziyarete gelir İstanbul'a.
Evet.
Nevzat hocamız bu zatı dinledikten sonra Hüdayi Vakfı'nın onursal başkanı Osman Efendi ile tanıştırmak ister ve bir telefon açarak randevu talebinde bulunurlar. Ve bir kahvaltı masasında Selim Efendi'yi Hüdayi Vakfı ağırlamış olur.
Kaç yılında oluyor bu, Namık Bey?
92 senesinde. 92, evet, Azerbaycan yeni bağımsızlığını kazanmış. 91 senesinde bağımsızlığını ilan etmiş. Azerbaycan devleti 92 senesinde, yani bir sene geçtikten sonra böyle bir hadise yaşanmış oluyor.
Yani Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte özgürlüğüne kavuşma sürecinin hemen akabinde oluyor.
Evet, yani zaten Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte ilk bağımsızlığını ilan eden ülkelerden birisi de Azerbaycan. Selim Efendi vakfa geliyor. Bir kahvaltı masasında buluşuyorlar büyüklerimizle.
Hüdayi Vakfı.
Hüdayi Vakfı'nı, evet. Ondan sonra sohbete geçmeden önce bir çocuk hafız bir Kur'an-ı Kerim aşırıla sohbete başlanıyor. Tabii Selim Efendi duygulanır. 70 sene Rus esaretinde yaşamış bir insan ve din adamı olarak çocuğun Kur'an-ı Kerim okumasına çok heyecanlanır. Ve sözlerine başlarken diyor ki vakıftaki görevli abilerimize, biz 70 sene Rus'un, komünizmin esaret altında yaşadık.
Evet.
Rus bize birçok şeyi unutturdu. Bu rejim bize birçok şeyi unutturdu ama bir şey hatırımızdan çıkmadı.
Eyvallah.
Kardeşi açken kendisi tok yatan bizden değildir.
Evet.
Bugün biz meneviyat acıyık.
Evet.
Ülkemizde insanlarımıza din öğretecek muallimimiz yok. Biz sizden ekmek de istemiyoruz, para da istemiyoruz ama bize İslam dini öğretecek, Kur'an-ı Kerim'i tedris edecek muallimler gönderin ve bizim de gençliğimiz milli manevi ruhta terbiye olunsun.
Evet.
İşte böyle bir talepten sonra da elave ediyor ki, ben Allah katında görevimi yerine getirdim. Ben böyle bir talepte bulundum. Gönderirsiniz ne aile? Göndermezseniz kıyamet günde söylerim ki ya Rabbi, ben istedim ama vakıf göndermedi. Tabii bu önemli bir mesajdan sonra vakıftaki büyüklerimiz acilen bir grubu 92 senesinde Azerbaycan'a gönderir.
Yani bir keşif, bir tanışma.
Yani ne olacak? Yani Azerbaycan'da
ne yapabiliriz?
Ne yapabiliriz? Orada neler edebiliriz diye. Ve bu yine Şeki'ye bu grup geliyor. Şeki'de tabii o yıllarda Azerbaycan'da savaşın en acımasız günleri yaşanıyor. Her gün
yani bu savaş Ermenistan'da.
Evet, Karabağ Savaşı. Ermenistan sınırında yaşanan savaşımız. Her gün bölgeye şehit cenazeleri gelir. O günün şartlarında iletişim imkanları imkansız. Yani diyelim ki Türkiye ile bir görüşme yapacaksanız bir gününü alabilir mesela o görüşme. Tabii elektrik şartları çok kısıtlı, doğalgaz imkanları sınırlı. Yani o ağır şartlarda bir grup gönüllü, Hüdayi gönüllüsü Azerbaycan'dan gelerek o Şeki bölgesinde bir hidmetin tohumunu atırlar.
Evet.
Evet, ondan sonra işte bu gelişler devam etmeye başlıyor ve 94 senesinde vakıf hukuku olarak bir hukuki hüviyet kazanır. Bir sivil toplum örgütü olarak
resmiyet
devlet kaydiyatına geçiyor ve resmi bir şekilde göreve başlanmış olur. Burada bir hadiseni anlatmak
tabii
isteyelim.
Ki, tabii ki, buyurun.
Allah hayırlı ömürler versin. Bizim Ramazan Turan hocamız, biz burada talebeyken, İstanbul'da talebeyken Hüdayi Vakfı'nda kalıyorduk. O da Hüdayi Camisi'nin imamıydı.
Evet.
O da Azerbaycan'ın ilk yıllarında, yani 93-94 senesinde Azerbaycan'a gelmiş gönül erlerinden birisi. O bir hadise anlattı bize. Yani çok etkilendiği bir hadiseni bizimle paylaştı. Dedi ki oğlum, ben ilk Azerbaycan'a Bakü'ye indiğim zaman bana Osman Efendi bir isim verdi. Tutuşturdu elime. Dedi ki havaalanında seni Süleyman isminde bir arkadaş karşılayacak. Hmm. Tabii o zamanın şartlarında telefon yok, iletişim bu kadar kolay değil.
Eyvallah.
Evet ben de indim diyor.
Yani 96 yılları mı aşağı?
93-94. Evet. Yani hizmetin ilk yılları. Evet. Ben gittim diyor, beni havaalanında o Süleyman kardeşimiz karşıladı. Allah razı olsun. Beni evine götürdü. Gece Bakü'de kalacağız. Ondan sonra sabahleyin Şeki'den gelecek Selim Efendi beni arabayla Şeki'ye götürecek. O zaman da işte Ramazan hocamız zaman zaman gidip geliyor. Oradaki Şeki Hafızlık Medresesi'nde görev yapıyor. Diyor beni Süleyman Efendi evine götürdü. Yemek yedik. Ben abdest alabilir miyim diye sordum. Yani namaz kılacağım. Akşam namazını kılmam gerekir. Tabii herkes bir durdu yani. He. Ondan sonra benim için abdest almak için ne gerekiyor diye sordular. Ya su lazım, başka bir şeye ihtiyaç yok dediler.
Allah Allah. Abdesti evet. Bilmiyorlar
yani
demek.
Yani o kadar yani evet. Tabii insanlar evet. 70 diyorlar da aslında bu daha çok. Yani 100 seneden aşkın bir zaman insanlar dinden uzak tutulmuş.
Kopmuşlar yani.
Tabii tamamen şeyden. Kopmuşlar. Evet. Din dedikleri zaman sadece akla Yasin gelen, işte yas merasimleri gelen, mezarlıklar gelen böyle bir anlayış hakim olmuş Azerbaycan'da evet. Maalesef. Bu da şimdi çok şükür kırılmaya başladı.
Elhamdülillah.
Hocamız anlatıyor ki ben abdest almak için suyu döküp abdest alıyorum. Adam yaklaştı buna dedi ki abdest alırken lütfen müsaade et de ayağını ben yıkayayım.
Allah Allah.
Ya hocam niye böyle bir teşebbüste bulundunuz diye sordum da ya benim evimde ilk namaz kılan siz olacaksınız dedi yani.
Allah Allah.
O zaman Ramazan hocam dedi ki ya ben dedim ki bu topraklardan bir şeyler çıkacaklar. Yani Allah çok etkilenmiş.
Elhamdülillah.
Çok şükür bugün de onun bereketini görürük. Yani 22 sene sonra, 20 sene önce, 22 sene bundan önce Azerbaycan'da bırakın Kur'an-ı Kerim ezberlemeyi, evet. Hafızlık sözünün ne anlama geldiği bilinmeyen bir toplumdu.
%100'ü Müslüman olan bir
tabii,
toplum değil mi?
Tabii %100'ü Müslüman toplum. Evet. Tamam. Ama işte hafızlık kelimesi ne anlama gelir bilmez millet bunu. Ama evet. Çok şükür bugün bu hizmetler sayesinde 150'den çok bizim hafızımız var.
Elhamdülillah.
Ve Azerbaycan'da ilk ve tek resmi kurumdur Şeki Hafızlık Medresesi.
Elhamdülillah.
Ve bu medrese mezunları bizim uluslararası yarışmalarda hep temsil ettiler ve başarılar elde ettiler.
Derece yani. Aldılar
evet.
Değil mi?
Azerbaycan'ın ilk hafızı Altay hafız olmuş Anar kardeşimiz. Şu anda İstanbul'da üreh damar cerrahı olarak çalışan bir arkadaşımız.
Eyvallah.
Yani böyle bir şey var. Yani oradan mezun olan kardeşlerimizin hepsi farklı sahalarda da çalışabilirler. Evet.
Sizin de herhalde değil mi? Sizin de serüveniniz bu anlamda kendinizin önemli. Siz de oradan buraya Türkiye'ye okumaya geliyorsunuz herhalde. Kısaca ona da
evet,
değinebiliriz.
Evet biz de 95 senesinde mezun olduk ortaokuldan. Biz evet. De ortaokul derler lise demez de tamam baştan tamam. Sonra ortaokulda mezun olduk. Ondan sonra bir arkadaşımız vasıtasıyla böyle tevavken o evet. Vakfı ziyarete gittik 96 senesinde. Nedim Bey diye bir kardeşimiz ilk kurucusu ve başkanı. Bizimle görüştü. Ramazan ayıydı. Hatta soruştu. Oğlum oruç tutuyor musun diye soruştu. Ya ben genellikle Ramazan'ın son 10 günleri oruç tutarım dedim de. Gülümserdi inşallah bundan sonra devamlı tutarsınız falan dedi. Evet öyle orada biz YÖS sınavları vardı o dönemlerde. Evet. YÖS'e hazırlandık ve 96 senesinde Türkiye'ye Ankara'ya geldik. YÖS sınavına katıldık burada. Yıldız Teknik İktisadı kazandım.
Evet.
Ve bu 5 senede Hüdayi Vakfı'nda kaldım. Yani eğitim öğretime devam ederken Hüdayi Vakfı'nda kaldık. Tabii yani İstanbul'da kalmak, üniversite diploma almak güzel bir şey ama Hüdayi onun yanında Hüdayi Vakfı'nda ve İstanbul da olman da başka bir avantajı var yani.
Tabii
İkinci
ki.
Bir diplomaya
tabii
da onu almış
tabii
gibi oluyoruz
ki.
Yani tabii,
tabii
ki.
Ki. Tabii ki. Kesinlikle.
Yani şu anda da Genç Yardım Fondu'nda işte sizin de bahsettiğiniz gibi maliye ve proje bölmesine çalışıyoruz.
Eyvallah. Yani Namık Bey de kıymetli dinleyenlerimiz işte 90'lı yıllarda burada Hüdayi gönüllüsü insanların vesile olduğu Gençliğe Yardım Fondu Vakfı'nın çalışmaları neticesinde Türkiye'ye üniversite okumaya gelmiş. Türkiye'de tahsilini tamamlamış. Hem üniversite tahsilini tamamlamış hem de burada Hüdayi Hazretleri'nin dizinin dibinde adeta manevi evet. Tahsilini de tamamlamış ve tekrar memleketine dönmüş
evet.
Ve şu anda Azerbaycan'daki kendi Azeri kardeşlerine bu
ben
hizmeti
şey
ulaştırmaya gayret ediyor.
İstiyorum.
Buyurun.
İlk defa Azerbaycan'dan Türkiye öğrenci 1992 senesinde gelmeye başlamış.
Evet.
Devlet programı olarak gelmeye başlamış. Fakat devletin getirdiği talebelerin birçoğu biz gelip mezun olduk döndükten sonra bile onlar buradaydılar. Yani
Türkiye'de mi kaldılar onlar?
Yani birçoğu evet. Yani tabii devlet gereken ilgi gösterememiş zamanında. Çocuklar evet. Da buradaki hayata atılmışlar ve burada kalmaya tercih etmişler. Ama vakfın getirdiği yani Genç Yardım Vakfı'nın Azerbaycan'a getirdiği ve Hüdayi'de barındırdığı evet. Arkadaşların tamamına yakını ülkemize döndü. Şu anda çok önemli görevlerde vatan için, millet için çalışmaya çalışıyorlar.
Azerbaycan'a evet. Hizmet ediyorlar.
Yani bu anlamda Türkiye'de eğitim görüp ülkesine dönmüş insanlar bulundukları her ortamda Türkiye'yi çok iyi temsil ediyorlar. Çok iyi temsil ediyorlar. Sanki Türkiye'nin gönüllü seferi gibi çalışıyorlar. Yani bu Türkiye için de önemli bir şeydir. Yani tabii dostluk, kardeşlik öz yerinde ama bu cür bağların da kurucu köprüler olması çok anlamlıdır.
Gönül elçileri adeta iki ülke arasında dostluk bağlarını güçlendiren güzel insanlar olmuş durumdalar. Evet, Namık Bey, gerçekten bizim kıymetli dostlarımız sık sık programlarda söylüyoruz. Yani yapılan hiçbir faaliyet boşa gitmiyor. Elhamdülillah Türkiye'de oluşturulan bu çaba, bu gayret Azerbaycan'a model olmuş ve orada buradaki hizmetlerin birer nüvesi şeklinde devam ediyor ve Namık kardeşimiz de bu noktada önemli bir rol üstlenen dostlarımızdan birisi. Namık Bey, şimdi biz biraz Gençliğe Yardım Fondu'nu açsak dinleyenlerimize. Yani fondu diyoruz kıymetli dostlarımız, Gençliğe Yardım Vakfı demek. Zaman zaman fondu diyoruz. Zaman zaman vakıf diyeceğiz artık. Burada Gençliğe Yardım Vakfı Azerbaycan'da ne tür hizmetlere imza atıyor? İlk olarak nereden başladınız? Yani hangi hizmetle orada başladı ve şu an o süreç nasıl geçti? Bunu da sizden dinlemek isteriz. Buyurun.
Evet, demin de söylediğimiz gibi Gençliğe Yardım Vakfı 1994 senesinde kuruldu. Fiilen kuruldu. O günün ihtiyacına binaen kendine bir misyon çizdi Gençliğe Yardım Fondu. Birincisi eğitim hizmetleri, ikinci sosyal ve kültürel hizmetler, üçüncüsü insani yardım, dördüncüsü basın yayın. O dönem içerisinde bu dört ana başlık altında söylediğimiz hizmetlerde insani yardım biraz daha ön plana çıkıyordu. Çünkü 94 senesinde Azerbaycan'ın maddi durumu malum. Yeni bağımsızlığını kazanmış. Yani savaş devam ediyor. O dönemde tabii insani yardım faaliyetleri daha ön plana
açlık
çıktı.
Açlık, kıtlık daha tabii, fazla. Tabii, imkansızlıklar tabii. Çok daha fazla.
Bunu şöyle diyeyim. 94-2010 yılları arasında vakfımızın oradaki en önemli hizmet sahası insani yardımdı. Eyvallah. Tabii bunun yanında eğitim, basın, yayın ve sosyal kültürel faaliyetimiz yok değil, devam ediyor ama ana konu budur yani.
İnsani yardım. İnsani yardım. İlk yıllardaki hizmetimiz. Ama tabii insanlara önce tabii ki karnını doyurmak lazım. Kesinlikle. Şimdi insanlar açlıkla, kıtlıkla mücadele ederken gidip onlara çok üst düzey programları, faaliyetleri anlatmak kabul de görmeyebilir. Tabii. Bu güzel bir toplum tarafından kabullenme açısından da güzel bir giriş olmuş.
Tabii ihtiyaca binaen işte ama 2010'dan bugüne kadar bizim daha çok üzerinde durduğumuz konular eğitim, sosyal, kültürel ve basın yayın hizmetleridir.
Eyvallah.
Yani biz isterseniz bu konuları biraz açalım.
Tamam.
Yani
yalnız kısa gidelim. Bir ara vermemiz lazım Namık Bey. Aradan sonra, çünkü bunu bölmeyelim hiç. Şu eğitim faaliyetleri, basın yayın, bunlar bildiğim kadarıyla da orada yapılan çok güzel çalışmalar var. Hiç ara vermemiş oluruz. İkinci bölümde inşallah bu kısmını detaylandırabiliriz. Kıymetli dostlarımız, Eğitimde İyi Örnekler programında Namık Serdar Bey ile Gençliğe Yardım Vakfı Proje ve Mali İşler Koordinatörü Namık Serdar Bey ile sohbetimize kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Eğitimde İyi Örnekler programının ikinci bölümüyle karşınızdayız kıymetli dostlarımız. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için konuğumuzu tekrar hatırlatmakta fayda var. Azerbaycan Gençliğe Yardım Vakfı Mali ve Proje Hizmetleri Koordinatörü Namık Serdar Bey ile birlikteyiz. Sohbetimizin ilk kısmında Namık Bey bize Gençliğe Yardım Vakfı'nı ve kuruluşunu anlattı. Tabii ki o kuruluş yıllarında Türkiye'den oraya gidişlerin nasıl olduğunu ve Azerbaycan'ın içinde bulunduğu dönemi de bir özetlemiş oldu. Ve daha sonra da Gençliğe Yardım Vakfı'nın dört ana başlık altında hizmetlerini yürüttüğünü bize ifade ettiler. Ve insani yardım hizmetimiz ilk başladığımız hizmetti diye ifade ettiler. Buradan devam etmek istiyoruz. Namık Bey, buyurun. Yani bu dört ana alan ve bu alanlarda yapılan hizmetler şu an itibariyle de nelerdir? Bunları dinleyebiliriz. Buyurun efendim.
Evet, öncelikle insani yardım faaliyetlerimizden bahsedelim. Bunlardan birincisi kurban organizasyonları. İkincisi Ramazan iftarı ve gıda dağıtım organizasyonları. Üçüncüsü bizim mütemadi olarak 80-100 civarında aileye erzak yardımı yaptığımız, ailelere adreslere teslim ettiğimiz bir faaliyetimiz var. Dördüncüsü onun içerisinde sağlık hizmetlerimiz var. Diyelim ki muhtelif sebeplerden sağlık hizmeti göremeyen yurttaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve en önemli işlerimizden birisi de sünnet merasimi. Bugüne kadar 20 bin çocuğun sünnetini yaptırdık.
Maşallah.
Bölgelerde. Evet, yani 94 senesinden bugüne kadar 20 bin civarında çocuğu sünnet
ettirdik. Peki sünnet şeyi daha önce de var mıydı? Onu da mı siz vakıf hizmetleriyle ortaya koymuş oldunuz?
Şöyle, tabii bazı hizmetler içi boşaltılmış, yani bazı daha doğrusu olayların yaşam tarzının içi boşaltılmış ama sünnet devam etmiş.
Yani sünneti korumuşlar.
Hatta yani böyle bir gelenek var. Müslüman oldu derler bize. Yani çocuk sünnet olduktan sonra işte Müslüman oldu. Geleneğe devam eder o şekilde.
Siz bunu daha da canlandırdınız.
Evet, daha da ve toplu sünnetler yaptık biz. Evet. Hem Türkiye'den doktorlar davet ettik, hem yerli doktorlarımıza birlikte bölgelerde, genellikle bölgeler, cephe bölgelerine kadar gittik. Oradaki insanların yalnızlığı hissettirmemeye çalıştık. Orada sünnet organizasyonları yaptık.
Eyvallah.
Yani bu insani yardım programlarında maksadımız bir, insanların ihtiyacını karşılamak. Yani insanın et ihtiyacı var, gıda ihtiyacı. İki, bunun bir kültür haline gelmesi. Yani bu yardımlaşma kültürünün, dayanışma kültürünün Azerbaycan'da bergarar olması için. Bu yardımlaşma, dayanışma kültürü Azerbaycan tarih köklerinde var olmuş zaten bir şey.
Evet.
Sadece bu Sovyet rejiminde bu unutturulmuş, üstü küllenmiş ama şu anda yavaş yavaş bu filizlenmeye başladı. Mesela bir örnek vereyim. Vakfımızın kuruluşunun ilk yıllarında Ramazan ayında verilen iftarların parasının tamamı Türk iş adamlarından gelirdi mesela bizde de. Ama şu anda tamamen yerli iş adamları tarafından organize olunur.
İşte bu çok önemli
tabii,
bir şey. Bu yani çok önemli bir şey.
Evet. İnsanlarda bu kültürün dayanışma, yardımlaşma kültürünün formalaşması açısından çok önemlidir.
Evet.
Buna ilaveten bir şey söyleyeyim. Mesela son yıllarda Azerbaycan'daki maddi durumu iyi olan insanlar Tanzanya'da su kuyusu açmaya başladılar mesela.
Ya,
yani
elhamdülillah.
Hüdayi'den gitmiş bir tohum orada filizlendi ve dallanıp...
İşte diyor hani bir söz var ya çok kullanılır. İnsanlara balık verme, balık evet. tutmayı öğret.
Evet.
Yani burada da Gençliğe Yardım Vakfı, Hüdayi Gönüllüler hep birlikte evet. Azerbaycan'daki bu yardımlaşma duygusunu var olanın infak etmesi
evet.
meselesini yerleştirmeleri ve Azeri kardeşlerimizin de bu tür bir girişimde bulunmaları esas arzu edilen bu zaten.
Yani
çok
belki
güzel
de,
olmuş.
Hedefe ulaşma noktası budur belki
elhamdülillah.
De bu açıdan.
Evet.
Yani insanlarda artık bu kültür formalaşmaya başlıyor. Mesela eskiden bu dini bilgisizlik sebebiyle insanlar 7 kişi bir araya gelip mesela bir küçük baş keserler. Ben hatırlıyorum.
Evet.
Çocukken.
7 kişi bir araya gelip küçük baş keserlerdi.
Evet.
Allah Allah.
Bilgisizlikten ileri geldi.
Evet.
Bu mesela şu anda onlar hepsi aradan kalktı mesela.
Evet.
Herkes maddi durumu yerinde olan herkes kurbanını keser mesela ve Afrika'ya gönderir. Yani
çok
böyle
güzel.
Bir kültür formalaşmaya başladı. Yani biz bu insana yardım meselelerini sadece insanlara yardım değil de aynı zamanda ülkemizde bu kültürün, bu hayat terzinin formalaşması için bir altyapı olarak gördük yani.
Evet.
Çok şükür bunun da neticeleri görülür yani ortaya çıkmaya başladı. İkinci önemli bir başlığımız sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz. Bu da çok önemlidir. Neye göre önemlidir? Çünkü Türk İslam dünyasının abide şahsiyetlerini toplumumuza tanıtmamız lazım. Komünist rejimi bu insanları bizim hayatımızdan çıkardı, unutturdu. Mesela bir örnek vereyim. 2013 senesi Azerbaycan'da yaşamış, 14-15. Asırlarda yaşamış Seyit Yahya Şirvani yılı ilan etti UNESCO. 2013 yılı UNESCO Seyit Yahya Şirvani ile ilan etti.
Eyvallah.
O mübareğin kabri Bakü merkezde ama insanların oradan haberi yok.
Bilmiyorlar.
Bilmiyorlar.
Unutturulmuş.
Unutturulmuş.
Zaten çok affedersiniz bir milleti yok etmek istiyorsanız üç şey yapacaksınız. Diliyle, tarihiyle, diniyle bağlarını koparacaksınız
evet.
veya bu üç kavramı yozlaştıracaksınız.
Evet.
Orada da aynı şey uygulanmış yani
evet,
maalesef.
Kesinlikle doğru söylediniz. Evet. İşte bu üç şeyle oynayarak insanlara tarihi kökelerinden koparmışlar. Bunun için konferanslar düzenledik mesela 2013 yılında. Çok ilgi gördü. İnsanlar tanıdı. Yani bu mübareğin ve bu mübarek aynı zamanda bir tarikat kurucusu, Halveti Tarikatı'nın kurucusu. Bunun kurduğu okullar dünyanın dört bir tarafında devam ediyor ama Azerbaycan'da unutturulmuş. Haberi yok Azerbaycan halkının. Yani böyle bir şey. Onun dışında biz mesela Seyyid Ahmet Yesevi Sempozyumu düzenledik. Yani Seyyid Ahmet Yesevi Hazretleri'nin dine bakış tarzı. Çok önemlidir mesela. Çünkü günümüzde radikallık başarılıp gelir. Yani
evet. Bir de Yesevi Hazretleri'nin çok büyük hizmeti var, talebeleri var.
Yani,
Anadolu'nun İslamlaşmasında çok büyük emeği var.
Onun dışında Yunus Emre'de Muhammed Fizuli'ye insan sevgisi programı hazırladık. O da aynı zamanda yani insan sevgisi üzerinde duruldu. En son olarak da Kardeş Kömeği diye bir sempozyum düzenledik. 1917 senesinde Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı yıllarında Türkiye'nin zor zamanlarında Bakü'de kurulmuş bir hayriye cemiyeti var. İsmi Bakü Müslümanları Hayriye Cemiyeti. Bu cemiyet Türkiye'ye yardım toplamak için, Çanakkale Savaşı'na yardım toplamak için bir dergi çıkarır.
Allah
İsmi
Allah.
Kardeş Kömeği.
Allah Allah.
Evet. Bu dergi
kömek ne demek hocam?
Yardım.
Kusura bakmayın. Yardım. Tamam.
Kardeş yardımı.
Eyvallah.
Evet.
Tamam.
Derginin ismi Kardeş Kömeği. Bu dergi vasıtasıyla insanlar bir derginin satımından para elde edecekler.
Ve
iki bu Çanakkale Savaşı'nı insanlara duyuracaklar. Yardım toplayacaklar.
Evet.
İki ama bu amaçla.
Ve Çanakkale'ye hem insanları haberdar edip bağışlarını Çanakkale cephesine yollayacaklar.
Evet.
Mesela ben bunu ilk defa duydum.
Ve bu çok etkili olmuş. Bayağı bir para toplanmış. Bu, ve bir sayı yani bir sayı çıkmış ondan sonra o dergi durmuş yani Kardeş Kömeği bir sayı çıkmış ve durmuş. Mesela biz o dergiyi aldık Osmanlıca dergiyi onu Azeri Türkçesine Latinize'ye çevirdik.
Ettiniz, evet.
Türkçe'ye çevirdik ve yayınladık kitap halinde.
Çok,
çok ilgi yani. Alaka gördü. Yani bugün mesela Azerbaycan'da birçok insan tabii kendini bilmez insan diyor ki ya Türkiye'nin kendi ihtiyacı varken bölgelerde niye burada? İşte bu yüzden burada.
Evet.
İşte vakti zamanında Türkiye'ye yardım
etmiş. Destek olmuş. İşte
vefa borcu.
Tabii ki.
Yani o anlamda, kültürel anlamda da bu işler görülür ve bu çok önemlidir. Yani
önemli.
Cemiyette bir kültür inşa etmeye başladık. Yani daha doğrusu tarihi köklerimizle buluşmaya çalışıyoruz şu anda.
Önemli.
Bunu yapmaya çalışıyoruz budur faaliyetlerle. Ondan sonra bizim üçüncü faaliyetimiz, çok önemli bir faaliyetimiz, eğitim.
Tabii. En önemli şey zaten insan yetiştirmek.
Eğitim faaliyetlerimiz. Eğitim faaliyetlerimizde bizim üzerinde duracağımız başlıca bir üniversite talebelerine yönelik hizmetlerimiz var. İki, orta öğrenme yönelik hizmetlerimiz var. Üç, yaygın eğitim var. Dört, anaokulu dediğimiz eğitim birimlerimiz var. Tabii bu eğitim birimlerinin bir kısmını biz yan kuruluşlarımızla birge yürütüyoruz. Bir kısmını Kafkas Müslümanları İdaresi dediğimiz Azerbaycan'daki dini hayatı kontrol eden devletten yapmış olduğumuz protokoller esasında biz onların iyaşa ve ibadet ihtiyaçlarını karşılıyoruz, öğretmen tedarik ediyoruz. Bu şekilde yürütüyoruz. Yani burada üzerinde durmamız gereken konu Bakü'de, ümmetle Azerbaycan'da özel yurt kültürü yok gibi bir şey. Rus döneminde olmuş. Her üniversitenin bir yurdu olmuş. Ama işte bu Karabağ Savaşı'ndan 1 milyon civarında kaçkın öz ana yurdunu terk etmek durumunda kalmış ve Bakü'ye gelen insanların büyük kısmı bu yurtlara yerleştirilmiş.
Evet.
Bu binalar tamamen eskimiş. Dolayısıyla öğrencilerin kalabileceği yer yok. Bu ihtiyaca binaen biz Azerbaycan'da, merkezde, Bakü'de 4 tane yurt binası faaliyet gösteriyor. 300 civarında talebemiz mevcuttur.
Üniversite öğrencisi.
Üniversite öğrencisi.
Çok
evet.
Güzel.
Onun
çok
dışında
güzel.
İki ayrı binada kızlarımıza yönelik. Burada çok da 100 güzel. Öğrencimiz barınıyor. Her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Onun dışında Kafkas Müslümanları İdaresi'nin kurmuş olduğu Bakü İslam Üniversitesi var. Merkezi Bakü'de.
Hı hı.
Bir şubesi de Zakatala'da, Azerbaycan'ın Gürcistan sınırında.
Hı hı.
O Zakatala şubesinin iade, iaşe ve öğretmen ihtiyacı bizim vakfımız tarafından temin
edilmektedir.
Yani
Zakatala şubesi ilahiyat mı?
Evet, ilahiyat. Tamam. 4 senelik.
Yani ilahiyat fakültesi
fakülte,
diyelim.
Evet,
eyvallah,
fakülte.
Tamam.
Sadece o bölge biraz etnik bakımdan karışık bölge olduğu için devlet orada böyle bir fakülten olması önemli görmüş.
Evet.
Ve bizim vakıfta protokol işbirliği yapılmış ve şu anda orada 120 civarında gencimiz ilahiyat eğitimi almaya devam eder.
Elhamdülillah. Yani 96 yıllarındaki o işte şeyin Ramazan Hoca'nın gidip evet. işte Kur'an öğrettiği camilerden değil mi? İlahiyat Fakültesi'ne.
Tabii.
Bugün 2010'lu yıllarda, 2014 yılında diyelim, İlahiyat Fakültesi'ne bir başarı hikayesi elhamdülillah.
Ben burada bir şey özellikle söylemek istiyorum. Yani bizim bu eğitim müesseselerimizin tamamında çalışan insanlar vakti zamanında Türkiye'ye gelmiş ve Azerbaycan'daki kurumlarımızda okumuş, mezun olmuş, yeniden orada çalışan insanlar.
Hmm.
Mesela 90'lı yıllarda Genç Yardım Vakfı'nın çalışanlarının %90'ı, belki de %95'i Türkken,
Türkiye'den
geçmiş
evet.
Türkken,
evet.
şu anda %5'i bile Türkiye vatandaşı i̇şte, değil. %95'i Azerbaycan vatandaşı.
İşte bu çok önemli bir nokta yalnız. Ben biraz önce de bunu not almıştım. Kıymetli dostlarımız, dinleyenlerimiz bazen hani Türkiye'nin orada ne işi var deniliyor. Veyahut da Türkiye'den insanlar da bunu söylüyor. İşte Türkiye'nin şurada burada ne işi var deniliyor. Veyahut da gittiğimiz ülkelerdeki insanlar da zaman zaman ya siz niye buradasınız denilebiliyor. Evet. İşte bu manzara, şu tablo evet. yani 90'lı yılların başında Gençliğe Yardım Vakfı'nın çalışanlarının %90'ı Türkiye'liyken evet. bugün 2014 yılında Namık Bey'in verdiği ifade belki %5'i, %10'u Türkiye'li. İşte bu Türkiye'den gidişlerin samimiyetinin ölçüsü budur evet. bence. Yani oradaki insanlara gerçekten sahip çıkmak, ana değerleriyle buluşturmak, daha sonra onların kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlayarak misyonunu tamamladıktan sonra kademeli bir şekilde o kardeşlere, müesseselere emanet etmek. Eğer bunu yapabiliyorsanız, yani sizin sicilinizde vakıf olarak böyle bir şey varsa, bu sizin samimiyetinizin en büyük göstergesidir. Yani bu ve kardeşlik hukuku açısından, evet. hani Müslüman Müslümanın kardeşidir. Hep bunu söylüyoruz ya Efendimizin hadislerinden hareketle. Gerçek manada kardeşlik de budur.
Doğru.
On hani sahabe hicret ediyor ya Ensar'a diyor ki işte bir takım sahabeler tamam çok güzel siz bize yardımcı oldunuz ama bize çarşının yolunu gösterin diyorlar.
Evet.
Yani biz kendi işimizi kuralım, düzenimizi kuralım, kendi ayaklarımızın üzerinde duralım diyorlar. Bizim de kardeşlerimize yapmamız gereken bu. Sürekli onlara balık vermek değil, balık tutmayı da öğretmek, iş yapar hale getirmek. İşte bahsediyorsunuz eskiden Ramazan iftarlarını Türkiye'den iş adamları verirdi. Bugün Azeri iş adamları tamam, Ramazan tamam. iftarlarımızı veriyor.
Tamam.
Mesele bu. Bunu yapıyorsa bir vakıf, bir gönül insanı olan bir ekip bunu yapıyorsa, bu onların samimiyetinin en büyük göstergesidir. Ve oraya gidişlerin tamamen bir kardeşlik hukuku. Oradaki kardeşimin ihtiyacı var, benim onun da yanında evet, olmam lazım.
Kesinlikle.
Gerektiği kadar yanında olup ona gerekli desteği verdikten sonra da onu kendi ayakları üzerinde devam ettirmem lazım. İşte bu büyük bir samimiyet göstergesidir. Burada bir giriş yaptım, hakkınızı helal edin, buyurun devam edin siz.
Kesinlikle, yani bugün Azerbaycan'a gitmek kolay.
Evet.
Herkes gider ama 92 yılında Azerbaycan'a gelebilmek, o şartlar altında orada, yani İstanbul şartlarından oraya gidip orada hayatını devam ettirmek çok fedakarlık talep eden bir
işti. İsteyen bir konu tabii.
Yani o bakımdan demek ki o kardeşlerimiz çok samimi olmuşlar. Cenab-ı Allah da bugün onun mehsulunu verir artık.
Elhamdülillah.
Çok şükür. Elhamdülillah. Ben son olarak dördüncü ana faaliyet başlığına gelmek istedim.
Evet.
Basın ve yayın hizmetleri. Bu da çok önemli bir hizmet. 2004 yılından itibaren biz basın yayın faaliyetlerini güçlendirdik. Ön plana çıkardık. İletişim çağında yaşıyoruz. İnsanların doğru kaynaktan malumatlanmaları vaciptir. Değilse insanlar yanlış yollara sapabilirler. Bu bakımdan biz Genç Yardım Fondu olarak, vakfı olarak İrfan jurnalını tesis ettik. İrfan. Bu aylık çıkan bir jurnaldır.
Dergi yani.
Dergi, evet. İrfan dergisi. Bunun yanında bizim aileye yönelik bir dergi ve çocuklara yönelik olarak Tebessüm dergisi.
Peki bu dergilerin yazarları da Azerbaycanlı mı?
Evet, ben de onu söyleyecektim.
Çok güzel.
Bir iki yazar hariç tamamı yerli kaynak.
Yani abdest nedir demişti değil mi Süleyman
Bey? Evet.
Süleyman Efendi diyelim, Ramazan Hoca'ya Türkiye'den gelen bir misafire abdest almayacağım deyince ya abdest nedir demişti değil mi? Oradan İrfan diye, Bizim Aile diye birkaç dergi çıkıyor ve bunların yazarı Azerbaycan'da yetişen insanlar.
Tamamı yazar ve 3000 civarında bizim abonemiz var. Tabii Azerbaycan için iyi bir rakamdır.
Tabii ki.
Ve bu kesintisiz olarak 2004 yılından bugüne kadar, yani 10 yıl kesintisiz olarak devam etmiş ve büyüyerek devam etmiş.
Elhamdülillah.
Onun dışında Azerbaycan toplumundaki ihtiyaca binaen 200 civarında kitap ya Anadolu Türkçesinden Azerice'ye çevrilmiş ya Arapça kaynaklardan Azerice'ye çevrilmiş veya direkt olarak bizim buradaki mezun talebelerimizin kaleme aldığı eserler var.
200
civarında kitap basılmış ve bunun buradaki maksat ticari değil. İnsanların tamamen mariflenmesine, bilinçlenmesine yönelik bir faaliyettir ve çok önemlidir. Çünkü demin de söylediğim gibi, yani insanlar dini doğru kaynaktan öğrenmediği takdirde yanlış yollara meyledirler.
Tabii ki.
Bu boşluk bir şekilde doldurulacaktır birileri tarafından.
Zaten tebliğ dediğiniz zaman, yani insanlara bir şeyi anlatmak, faydalı olmak dediğinizde iki şey var. İyi bir örnek bir insan olacak, bir de kaynak olacak değil mi? Dinin tebliğine baktığınızda Resulullah Efendimiz var, Kur'an var.
Evet.
Onun için bu yayıncılık çalışmaları bu tür faaliyetlerin olmazsa olmazı, yani beraberinde gitmesi gereken bir alan.
Yani bu da çok son zamanlarda çok ilgi gören bir sahadır ve bizim de ağırlık verdiğimiz bir sahadır. Bir de burada dergi, kitap, bir de takvim çalışması var. Yani takvimde ilginç bir şey var yani. Rus döneminde takvim vardı. Yani bizim bildiğimiz takvim var ama orada namaz vakitleri yoktu.
Tabii.
Şimdi burada namaz vakitleri var ve insanlar bunu atmazlar. Hani hep
saklarlar.
Yani cırmazlar. Yani böyle katlarlar. Kitap gibi saklarlar. İçindeki bilgileri çok önemli buldukları için. Yani Azerbaycan'da dini edebiyat konusunda hakikaten bir sıkıntı var. Bir problem var. İnsanlar onu böyle bir şey olarak, birikim olarak kendilerine saklarlar. Gerçekten lazım olur.
Tabii.
Ve Azerbaycan'da ilk takvim, İlk imsakiye, ilk iftar çadırları.
İmsakiye de.
Tabii. İlk, yani arkadaşlar onu bedava dağıtıyormuş 94 yıllarında.
Evet.
Metrodan çıkan, ya bu ne dağıtıyorsun? İmsakiye ne demişler böyle?
Evet.
Ya işte oruç tutanlar için vakti bildirecek bir çizelge falan demişler. Yani birçok ilke imza attı Genç Yardım Vakfı Azerbaycan'da. İnşallah bu hizmetler büyüyerek devam eder.
İnşallah.
Arzumuz, temennimiz i̇nşallah odur inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz
ben
Namık
teşekkür
Bey.
Ederim,
gerçekten. Bizi bilgilendirdiniz, istifade etmiş olduk. Bunlar önemli şeyler. Biz İstanbul'da, Türkiye'de gayret ediyoruz, çalışıyoruz çeşitli arkadaşlarımızla, dostlarımızla. Azerbaycan'da da gayret eden güzel insanların olması lazım. Kazakistan'da olması lazım. Müslümanın olduğu her yerde bu tür çalışmaların, buna benzer çalışmaların olması lazım ki gerçekten birbirimize sahip olmuş olalım, sahip çıkmış olalım. Yoksa aksi takdirde sizler gibi vakıfların, sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları olmazsa insanların rotalarını bulmakta ciddi zorluklar yaşayacağını ve özellikle günümüzde bu medyanın olsun değişik vasıtalarla gençliğimizin, insanımızın gönlünü ve zihnini yanlış kanallara yönlendirme faaliyetleri çok yaygın. Bunlar yaygın evet, ama bunun yanında bizim gibi bu tür sivil toplum kuruluşlarının hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da çeşitli noktalarda da güçlü, tertipli, düzenli, planlı, programlı çalışması lazım ki çocuklarımıza, ailelerimize sahip çıkmış olalım. Bu anlamda Azerbaycan'da, Bakü'de ve bütün Azerbaycan şehirlerinde önemli bir rol icra ediyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Daha nice güzel hizmetlere sizleri vesile kılsın diyoruz. Kıymetli dostlarımız, Eğitimde İyi Örnekler programının sonuna geldik. Bugün gerçekten anlamlı bir misafirimiz ve konumuz vardı. Türkiye'de belki yıllar önce birilerinin atmış olduğu bir tohum olarak bir takım güzel insanlar yetişti. Bu yetişen güzel insanlar daha sonra Azerbaycan'dan bir çığlık yükseldi. Yani bizim derdimiz var, bizim meselemiz var. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bizim maneviyata açlığımız var. Bizim elimizden tutun diye bir çığlık yükseldi. İşte Türkiye'de yetişen bu güzel insanlar bu elden tuttular. Bu elden tutmak için Azerbaycan'a gittiler. Samimiyetle gittiler ve bugün 2014 yılında Gençliğe Yardım Vakfı Azerbaycanlı kardeşlerimizin omuzunda. Bu efendim serüvende yetişen kardeşlerimizin omuzunda hizmetlerine devam ediyor. İnşallah başarılı bir şekilde kıyamet sabahına kadar bu çalışmalar devam eder. Efendim yeni bir programda önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak ümidiyle sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.
Erkam Radyo'da İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programını dinlediniz.